Ayrım 20.
Ama ne var ki Yön dergisinde belirtildiğine göre memleketin bütün tanınmış iktisatçılarına başvurduğu halde vaatten başka bir şey alamamıştır. Yön dergisi 29 Mayıs 1963 sayı 76 S8. Profesör Berkes de Yusuf Akçura'nın natıka pervaz, güzel konuşan, düzgün ve etkileyici söz söyleyen deyimiyle kastettiği Cavit Bey gibi iktisatçıları Türkiye'nin ekonomik sorunları üzerine yazı vermeye çağırdığı halde yazmadıklarından, esnafın durumu üzerine iktisatçı olmayan bir yazarın bir tek yazısından başka bir yazı bulamadığından yakındığını söylemektedir. İlginçtir, gene Profesör Berkes'in verdiği bilgilere göre tam o günlerde 1911'de İstanbul'da yayımlanan Tanin, Tasviri Efkar ve Cun Türk gibi gazetelerde Parvus Efendi imzasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik sorunları üzerine yazılar çıkmaya başlamıştır. Yusuf Akçura da hemen Parvus Efendi'yi bulmuş ve kendi dergisinde de ekonomik konularda yazılar yazmasını istemiş ki gerçekten de Türk Yurdu dergisinin 9 Haziran ve 22 Haziran 1912 tarihli sayılarında Parvus Efendi'nin iki yazısı çıkmıştır. Ancak Yusuf Akçura bu Parvus Efendi'nin kim olduğunu da çok iyi bilse gerek ki yayımladığı Köylüler ve Devlet adlı ilk yazısının başına koyduğu dergi imzalı sunu yazısında iktisatçılarımızın bilgileri imparatorluğun sorunlarını araştırmaya yetmediğinden ülkenin ekonomik sorunları üzerine yazı yazacak bir iktisatçı bulamadıkları için Tanin ve Jön Türk gazetelerinde çıkan yazılarından ekonomiyi ve tarihi yorumlamayı iyi bildiğini gördükleri Parvus Efendi'yi Türk Yurdu yazı ailesine aldıklarını belirttikten sonra Vakıa Parvus Efendi'nin iktisadi ve içtimai mesleklerinin bazı mühim noktalarına Türk Yurdu iştirak edemezse de halkı sevmek, elden geldiği kadar fakir halka yardım etmek gibi en mühim bir esasta kendisiyle bir ihtilafımız yoktur diye bir açıklamada bulunma gereği de duymuştur. Çünkü gerçekten de Parvus Efendi bir Osmanlı Ermenisi filan olmayıp gene Profesör Berkes'in anlatımıyla Latince küçük anlamına gelen bir takma adla Türkiye'de ekonomi üzerine yazılar yazan bu kişinin Avrupa'da bilinen adı Alexander Helbhand'tır. 1867 yılında Rusya'da doğmuş, Almanya'da doktora yapmış, 1905 Rus devrimine katıldığı için yakalanıp Sibirya'ya sürülmüş, oradan kaçarak Almanya ve İsviçre'de sosyalistlerle birlik olmuş, bu süre içinde Kautsky, Trotsky, Rosa Luxemburg ve Lenin gibi tanınmış sosyalistlerle çalışmış, fakat bunların hepsiyle sosyalist teori ve stratejisi açısından ayrılıklara düşmüş biridir ve 1910 Kasım'ında da Türkiye'ye gelmiştir. Roman sosyalisti Hristo Rakowski ve 1908'de Selanik mebusuda olmuş Vlahov Efendi gibi Makedonya devrimcileri aracılığıyla İttihat ve Terakki Partisi'nin önderleriyle Türkçülerle tanışmıştır hemen. Yazıları Osmanlı aydınları üzerinde etkili olmuş, büyük ilgi görmüştür. Türkiye'de başlayan Almanya ile gizli ilişkileri 9 Ocak 1915'te İstanbul'daki Alman elçiliğinde görevli Doktor Zimmer aracılığıyla görüştüğü Büyükelçi Wangenheim'in girişimleri üzerine çağrıldığı Berlin'de de sürmüş ve Alman makamlarıyla işbirliği sonucu Lenin ve arkadaşlarının mühürlü bir vagonla Almanya üzerinden İsviçre'den Rusya'ya geçirilmesini sağlamıştır. Görüldüğü gibi Parvus Efendi ünlü bir komünisttir ve ilginçtir. Parvus Efendi takma adını kullanan bu ünlü komünist Alexander Israel Helbhand de İstanbul'da yayımlanan bu Türkçe yazılarında kesinlikle sosyalizmden söz etmemiş, tam karşıtı, Türkler için yapılacak tek şeyin kapitülasyonlardan ve dış borçlardan bir an önce kurtulmanın çaresini bulup Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine bir ulus devlet kurmak olduğu görüşünü savunmuştur ısrarla. Çünkü Parvus Efendi'ye göre Osmanlı İmparatorluğu Avrupa sermayesinin sömürü alanı haline geldiği için böyle geri kalmıştır. Dış borç ve yabancı sermaye sömürgeleştirmenin temel araçlarından olduğu için yeni dış borç ve yabancı sermaye bularak da bu durumdan kurtulabilmenin olanağı yoktur. Dış borçların koşulları da zaten her geçen gün biraz daha ağırlaştırılacaktır. Türk aydını ise gördüğü kadarıyla hem bu bilgilerden yoksundur hem de halkından kopuktur, gerçeği bilmemektedir. Dolayısıyla Avrupa'dan sağlanabileceğini sandıkları yeni dış borçlarla toplumu hızla kalkındırarak Avrupa uygarlığına kavuşturabilecekleri palavrasına kolayca sarılmışlardır. O günlerin hemen hemen aynı görüşleri savunmuş bir diğer ünlü ekonomi yazarı da iktisat tarihçilerinin verdikleri bilgilere göre Tekin Alp'tir. İkinci Meşrutiyet'in en velüt yazarlarından biridir Tekin Alp. 1915 güzünde Milli İktisada Doğru düsturuyla yayımlanmaya başlayan İktisadiyat Mecmuası'nın başyazarı olduğu gibi İttihatçıların da iktisadi konulardaki ideoloğudur. İktisadiyat Mecmuası'nın yanı sıra Türk Yurdu, İslam Mecmuası ve Yeni Mecmuada da birçok yazısı çıkmıştır. 1915'te İslam Mecmuası'nın 22. sayısında çıkmış Milli İktisat adlı yazısında Türklerin de siyaset alanında yetişmiş kahramanları eksik değildir. Fakat maalesef milli iktisatçıları hiç yoktur. Bu nedenle Türklerde bir an önce milli bir iktisat oluşturmalı, milli iktisatçılar yetiştirmelidir diye yazan Tekin Alp, bütün yazılarında da milli iktisat görüşünü savunmuştur. Profesör Zafer Toprak, Milli İktisat, Milli Burjuvazi, Tarih Vakfı Yayını İstanbul 1995 S1415. Ama ilginçtir, Tekin Alp de tıpkı Parvus Efendi gibi ikinci Meşrutiyet döneminde yaşamış bir gerçek kişi değil, bir takma addır. Avrupalılarca Moïse Cohen adıyla bilinen İstanbullu bir Musevidir. Görüldüğü gibi Osmanlı aydınına ilk ciddi ekonomi politik derslerini ünlü komünist Alexander Helpend, namı diğer Parvus Efendi ile Moïse Cohen, namı diğer Tekin Alp vermiştir galiba gerçekten de. Hatta ilginçtir, ilk ciddi ekonomi politik dersini vermekle de kalmamışlar sanırız. Ekonomi kavramını Osmanlı aydınının dağcığına ilk sokanlar da onlar olmuştur gördüğümüz kadarıyla. Nitekim Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal da, Gülhane hattını ilan edenler sadece Avrupa'nın bazı hukuk ilkeleriyle müesseselerini aktarmayı düşünmüşlerdir. Abdülaziz devrinin başlıca özelliği Avrupa usulünde kuvvetli bir ordu ile bir donanma meydana getirmek için çalışmak olmuştur. Abdülhamit ikinci devrinde ise imparatorluk hudutlarının daralmasına rağmen azametli bir memur makinesi oluşturulmuştur. Sözün kısası ne 2. Abdülhamit'ten önce ne de onun istibdat devrinde Batı'nın maliye ve ekonomi müesseselerini köklü bir şekilde anlayan ve anlatabilen bir insan yetişmiştir diye yazmaktadır acı bir dille. Sonra da Abdülhamit'in tam 7 kez sadrazamlığa getirdiği Said Paşa'nın anılarından aktararak Avusturya Başbakanı Kont Antrasch'in 30 Kasım 1875'te verdiği nota üzerine Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın ülke ekonomisinin kalkındırılması çarelerini araştırmak üzere Osmanlı tarihinde ilk kez kurdurduğu Ticaret, Ziraat ve Endüstri Meclisi Kebiri adlı komisyonun daha ilk layihasını hazırlar hazırlamaz derhal dağıtıldığını, Said Paşa'nın sadrazamlığı sırasında 1879'a ilk kez kurulan Ticaret ve Ziraat odalarının 1894'te kapatılarak Orman, Madin ve Ziraat Nezareti adıyla bir bakanlık haline getirildiğini, ancak Vinemel bir bakanlık sayılmadığı için nazırının bakanlar kuruluna alınmadığını, bakanlık fen heyetinde zaten yalnız bir mühendisin bulunduğunu belirtmektedir. Bu nedenle Sakızlı Ohannes Paşa'nın İktisat tarihçilerimizin belirttiklerine göre 1881 yılında yayımlanmış, bugünkü dile uluslararası iktisada giriş veya ulusların zenginliği ile ilgili ilk bilgiler diye aktarılacak Mebadi-i İlmi Servet-i Milal adlı kitabı galiba gerçekten de iktisattan söz eden Osmanlı ülkesindeki ilk kitap olsa gerektir. Gene 1880'li yıllarda iktisattan söz eden ikinci kişi de ola ki Mikail Portakal Paşa'dır. Daha sonra iktisattan söz eden iki kişi ise Rusya'dan gelmiş Türk kökenli iki aydındır. Biri, yukarıda da değinildiği gibi 1873 yılında İstanbul'a gelen ve 1886'da Mizan adında haftalık bir gazete çıkaran orta öğrenimini Rusya'da yapmış Dağıstanlı Mizancı Murat Bey, diğeri de 1865'te Kazan'da doğmuş, orta öğrenimini Rusya'da tamamladıktan sonra 1887'de İstanbul'a gelerek Mektebi Mülkiye'yi bitirmiş, Sonra da hemen Harp Akademisi'ne Rusça ve İlmi Servet hocası olarak atanmış Musa Mehmet Canlıoğlu Akyiğitzade'dir. Ve ilginçtir, 19. yüzyılın son çeyreğinde ekonomi bilimiyle ilk kez karşılaşan Osmanlı aydını artık ne hikmetle ise liberalizmi hemen tek seçenek, tek kurtarıcı kabul edip can kurtaran simidine sarılırmış gibi dört elle sarılmışlardır ona. Örneğin Sakızlı Ohannes Paşa, Mikail Portakal Paşa, maliyeci Cavit Bey gibi aydınlar, Profesör Korkut Boratav'ın deyimiyle büyük ölçüde çağdaş liberal Fransız iktisatçılarından kaynaklanan kitaplarında ekonomiye devlet müdahalesine ve korumaya şiddetle karşı çıkarak içte ve dışta liberal iktisat politikalarının partizanlığını yapmışlardır. Türkiye Tarihi C4-S271. Profesör Zafer Toprak da o dönem aydınlarına göre liberalizm Osmanlı toplumu için tek kurtuluş yoludur. O yıllarda liberal olmak değişimden yana olmaktır diye yazmaktadır. Türkiye Tarihi C8-S215. Ancak liberalizmin partizanlığını yapan bu Osmanlı aydınları kendilerinden geçercesine ülkenin içinde bulunduğu geri kalmışlıktan kurtuluşu için tek çarenin serbest dış ticaret, yabancı sermaye ve dış borç olduğunu savunurlarken Tanzimat'tan bu yana zaten bu politikaların uygulandığı Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyıla girilirken ne durumda olduğu konusunda gene Profesör Boratav'dan öğrendiğimize göre E.G. Mears'ta Modern Türkiye adlı kitabına 1924 yılında yabancı sermayenin etki alanının Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha geniş olduğu bir başka bağımsız devlet herhalde yoktur. Bu miras sadece ekonomik girişimleri ilgilendirmekle kalmaz, ülkenin bütün politik ve toplumsal hayatını etkisi altına alır. Siyasi denetip sağlamanın en güvenceli ve en basit yöntemlerinden biri sermaye kaynakları üzerinde egemenlik sağlamaktır. Eski Osmanlı İmparatorluğu şaşılacak derecede dış mali çıkarlara ipotek edilmiş durumdaydı diye yazmaktadır oysa. Osmanlı aydınının tanışır tanışmaz dört elle sarıldığı bu liberalizm sevdasına ilk karşı çıkanlar, ülkelerin düzeyleri eşit olmadıkça serbest pazarda güçlünün zayıfı ezeceğini söyleyerek şiddetle eleştirenler de ilginçtir, gene Orta Asyalı aydınlar olmuştur. Örneğin Mizancı Murat, yerli sanayi gözetici önlemler alınmazsa ülke yakın bir gelecekte bir ecnebi pazarı haline dönecektir diye yazmaktadır. Musa Mehmet Canlıoğlu Akyiğitzade yazılarında, kitaplarında, derslerinde iktisadi faydanın yanı sıra siyasal ve ulusal çıkarların da gözetilmesi, iktisadi fayda ile ulusal çıkar bağdaşmadığı zaman maddi servetten özveride bulunulması, serbest pazar ulusun geleceğini tehdit edecekse koruyucu dış pazar politikası izlenmesi gerektiği görüşlerini savunmaktadır ısrarla. Profesör Toprak, Milli İktisat, Milli Burjuvazi, S29. Ünlü komünist Parvus Efendi'nin 1912'lerde Osmanlı aydınının tartışma gündemine daha bilimsel bir biçimde getirdiği görüşler galiba hiç kuşku yok ki ilk kez 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'a gelmiş bu Orta Asyalı Türkler tarafından ortaya atılmıştır bir anlamda. Görüldüğü gibi tıpkı Türkçülük düşüncesi gibi ekonomik egemenlik, ekonomik bağımsızlık düşüncesi de ilk kez Orta Asyalı Türkler tarafından getirilmiş Anadolu'ya ne garip. Kimdir bu Osmanlı aydını? Tarihçilerin yazdıklarına göre bir cihangir olarak doğduğuna kendisi de inandığı için 2 yıldır süren Avusturya-Rusya Savaşı'nın yazgısının tahta çıkar çıkmaz kendiliğinden hemen değişeceğinden hiç kuşkusu yoktur 3. Selim'in. Ancak cephelerden gene yenilgi haberleri gelmeye devam etmiştir. Bu durum karşısında şaşıran sultan çaresiz Prusya ile bir anlaşma imzalamak belki çözüm olur diye düşünüp ulema ile vüzerayı çağırmış. Bire efendiler, bire paşalar demiştir. Hele söyleyin, Rusya ve Avusturya'ya karşı Prusya ile bir anlaşma imzalamak nasıl olur acep? Ne düşünürsünüz? Ulemadan Rumeli kazaskeri Tevfik Efendi kimsenin konuşmasına fırsat vermeden atılmış. Bu Prusya dedikleri yerde neresidir? Hangi memlekettir acep hünkârım diye sormuştur hemen. Prusya'nın neresi olduğunu Kaptan Paşa kendisine anlattıktan sonra da doğrusunu isterseniz biz ulemanın devletlerin durumu hakkındaki bilgisi biraz sahtidir. Kaptan Paşa ve öteki devlet ricali işte karşınızda hünkârım. Onların bilgileri bizler gibi değildir. Bu kadar seferde bulunmuşlardır. Bizden şeriatla ilgili meseleler sual olunursa vazifemizi derhal yerine getiririz demiştir pişkin pişkin. Ahmet Refik, Osmanlı'da hoca nüfusu S-165-166. Görüldüğü gibi Osmanlı ulemasının, aydınının, Fransız devriminin yaşandığı günlerde 19. yüzyıla girilirken Avrupa coğrafyasından bile haberi yoktur. Üstelik kaz askerlik ilmiye sınıfının en üst görevlerinden birisidir. Aynı zamanda askeri yargının da en üst sorumlusu oldukları için kaz askerler ta ilk günden 1. Murat'tan beri divan toplantılarına da katılmaktadırlar. Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli diye ikiye ayrıldıktan sonra da Rumeli kaz askerliği daha önemli sayılmış ve Rumeli kaz askerleri divan toplantılarında hep sadrazamın sağında oturmuşlardır. Bu nedenle 17. yüzyıldan itibaren Sadr-ı Rum, Rum sadrazamı denilmiştir onlara. İlmiye sınıfı için Rumeli kaz askerliğinden sonraki onur Şeyhülislamlıktır. İlmiye sınıfı için Osmanlı İmparatorluğundaki önemli görevlerden bir diğeri de müneccim başılıktır. Ulemadan birinin müneccim başılıktan sonra gidebileceği yer ya Rumeli kaz askerliğidir ya da Süleymaniye müderrisliğidir yani. Müneccim başıların görevleri de yardımcıları ile birlikte takvimleri hazırlamak, Ramazan imsakiyesini belirlemek ve yıldızların durumlarına bakarak uğurlu gün ve saatleri önceden saptayıp sultanlara bildirmektir. Örneğin Tacizade Cafer Çelebi'nin yazdığına göre Fatih'te İstanbul'un fethini sağlayan büyük hücumu müneccim başının belirlediği uğurlu gün ve saatte başlatmıştır. Kuşkusuz yıldızları gözleyerek yapmaktadırlar bu işleri de. Yıldız falı 17. yüzyıldan itibaren ilmi nücum adıyla medreselerde de önemli bir ders olarak okutulmaya başlanılmıştır zaten. Ancak Ahmet Refik Altınay'ın yazdıklarına göre müneccim başıların hazırladığı bu takvimler her zaman gerçeğe tam da uymadığı için zaman zaman sultanların bile başına işler açmıştır galiba. Örneğin Sultan 3. Ahmet Ramazan'ın ilkbahara rastladığı 1726 yılında Lale Devri'nde müneccim başı Küçük Çelebizade Asım Efendi'nin hazırlayıp sunduğu takvime bakarak felekten birkaç gün daha çalmak için Şaban ayının 26'sında Cuma günü namazdan sonra yaranlarını da yanına alarak Cağaloğlu'ndaki Ferah Abad Sarayı'na gitmiştir. Pazartesi akşamı da son gündür diyerek Vezir-i Azam, Şeyhülislam, Kazasker, Defterdar, Reis-ül Küttab, Defteremini, Hülasa, Türkiye'nin bütün gelir menbaalarını avuçları içinde tutan, halkın sıkıntı ve sefaletine yabancı, geceleri saz ve ahenk içinde çırağın, çiçekler arasına veya kaplumbağaların sırtlarına dikilmiş mum ve kandillerle aydınlatılan lale bahçelerinde fasıllarıyla geçiren devlet ricali hep oraya toplanmıştır. Güneş batarken de lale bahçelerinde gene sofralar kurulmuş, dev, tambur ve keman sesleri Ferah Abad korularını inletmeye başlamıştır biraz sonra. Ne var ki sakilerin fır dönerek sundukları şarapla kendilerinden artık iyice geçmişlerken yatsı ezanına doğru birden fal taşı gibi açılıvermiştir devlet ricalinin gözleri şaşkınlıktan. Minarelerin kandilleri yanmıştır her ne hikmetle ise. Denilenlere göre sofu biri olan Ayasofya'nın baş kayyımı, temizlik işleri sorumlusu Başademis Arnavut, gece iki adamı ile birlikte Ramazan hilali göründü diye bağırışarak sokağa fırlamış ve önüne kattığı çoluk çocukla topluca kadının huzuruna çıkıp kandillerin yaktırılmasını, teravih namazının kılınmasını istemiştir. Sonra da gene topluca giderek kandilleri yaktırmıştır. Padişahın huzurunda zor durumda kalan müneccim başı Küçük Çelebizade Asım Efendi ise bütün bunların birkaç yobazın başının altından çıktığını, aslında kendilerine sorulmadan bu yobaz Arnavut'a kandillerin yaktırılmaması gerektiğini savunmuşsa da Ramazan'ın gerçekten hangi gün başladığı anlaşılamamıştır. Ama sultanın sofrasının içine edilmiştir. Nitekim şair Nedim de bilmem bende mi, şahitte mi, takvimde mi? Hele bir kizb var ortada, budur sıdki kelam. Ehli keyfin birisi der ki behey sultanım, aydın ay bellü hesap, olmadı Şaban temam. Biriki miblağı berş ili urup öldürerek geldiler eylediler böyle cihanı sersam. Badeten sabit olup gurre firaşında imam hap için yatmış iken etti teraviye kıyam. Bilemem hata bende mi tanıklarda mı yoksa takvimde mi? Ama gerçek olan şu ki bir yalan var ortada. Ehli keyfin biri aman sultanım hesap ortada. Daha Şaban ayı tamamlanmadı lakin bir iki kaşık afyon macunu yutmuş birileri geldiler serseme çevirdiler dünyayı derken artık uyumak için döşeğine yatmış imamsa tanıklarla aydınlığın ansızın belirlendiğini duyunca teravih namazına kalkmış hemen diyerek gırgır geçmiştir bu olayla. Ahmet Refik Altınay da Ramazan'ın o gece başladığından Ayasofya ile Cağaloğlu çevresi dışında İstanbul halkının da haberi olmadığını belirttikten sonra heyet ilminin güya bu derece ilerlemiş olmasına rağmen Müslümanların Ramazan'ı ve bayramı asırlardan beri bir türlü tespit edilememiştir. Bu acınacak hal yüzünden bozuk havaların Ramazan'ı bayrama, bayramı Ramazan'a karıştırdığı çok olurdu diye yazmaktadır. Lale Devri S58. 18. yüzyılda dahi hala şöyle doğru dürüst bir takvim hazırlayabilecek bilgiden yoksun, neredeyse tamamı Avrupa coğrafyasından bile habersiz, ulema denilen bu kişiler gerçekten nasıl bilim adamlarıydılar acaba? Bilindiği gibi ulema, bilim adamı anlamındaki Arapça alim sözcüğünün çoğuludur. Ve medreseyi bitirip hoca, vaiz, müderris, kadı, kazasker, şeyhülislam, müneccimbaşı ve benzerleri gibi dinle ilgili üst görevlere getirilenlere de ulema denilmektedir. Ne var ki 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlılarda bu ilke de çiğnenmiş ve yüksek rütbeli ulemanın çocuklarına bazı ayrıcalıklar tanınarak kimileri daha beşikteyken bile ulema sayılmaya başlanılmıştır. Örneğin Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı adlı çalışmasında verdiği bilgilere göre o yıllarda yaşamış tarihçi Ali, Künhul Ahbar adlı kitabında padişah hocaları oğulları ile Şeyhülislam oğlu yaşı 14-15'e gelince önce 50 akçeli, kazasker oğulları önce 40'ar akçeli, eyalet kadıları oğulları da önce 25'er veya 30'ar akçeli medreselere hiç sıra beklemeden küçük yaşta müderris oluverirlerdi diyerek bu gerçeğe işaret ettikten sonra o kişilerle ilgili olarak da hiçbir medresede sıra tahsili görmeden beşikteyken mülazım, stajyer, söz söylemeye kudreti olduğu zaman müderrislik, öğretim üyeliği almaya yol açılır ve buluğ yaşına gelince mollalığa, büyük bilginliğe doğru yol alır, tıraşı gelinceye kadar münasip, devletin yüksek görevleri ve medarisi, medreseleri dolaşır ve tıraşı geldikten sonra sakalı çıkınca da 500 akçeli mevleviyete, eyalet kadılığına ulaşıp ve nadiren eline kitap alsa bile o da muhazarat, tarihe ait fıkralar. Cönk, halk ozanlarının şiirleri ve gazaliyattan ibaret kalır diye yazmaktadır. Kuşkusuz bu ayrıcalıktan yararlananlar yalnız yüksek orunlardaki ulema çocuklarıyla sınırlı kalmamıştır zamanda.